31. ayrım, sayfa 166. Ülkedeki bu devrimci dönüşümün tarafsız veya barışçıl olması beklenmiyordu. Yeni yetkilendirilmiş proletaryanın görevi Lenin'in sözleriyle soyguncuları soymaktı. Köylüler ve işçiler bunu düz kelime anlamıyla aldılar. Kentlerin yanı sıra kırsal kesimde de zenginlerin ev ve malikanelerini, iş yerlerini ve kiliselerini kamulaştırma ve yağmalama seferberliği başladı. Devlet destekli kamulaştırma ile silahlı soygun arasındaki sınır ortadan kalktı. Birçok Moskovalı, Kızıl Askerler ve Çeka tarafından uygulanan zor alım, hırsızlık ve şantajdan zarar gördü. Bütün kentteki özel konutlara el konuldu. Yeni rejim böylesini uygun görmüştü. Mal sahipleri ve kiracılar sokağa atıldı ve onların ev ve dairelerine yeni düzenin mensupları yerleşti. Frederick'in Karatne-Riyad Caddesi'ndeki lüks binalarının sonu da büyük olasılıkla böyle oldu. Ama valinin komiseri Malaya Bronaya'daki büyük dairesinde valiye kalkan olmuş olabilir. Ait olduğu sınıfın tüm diğer mensupları gibi Frederick de her yerde fiziksel saldırıya uğrama tehlikesi altındaydı. Çıkmaz sokaklarda ve geçitlerde pusuya yatmış gri paltolu ve kaba kürk şapkalı Bolşevik askerler olası evleri hedef alıyor ve görünüşte kaçak subay veya saklı gıda maddesi aramak için ama çoğu zaman yalnızca ev sakinlerini soymak için ansızın içeri dalıyorlardı. Geceleri şu veya bu nedenle dışarı çıkmayı göze almak çok tehlikeli bir hale almıştı. Mart ortalarında Maksim'in bulunduğu sokağın aşağısında Bolşaya Dimitrova'da sevilen bir kadın oyuncunun iki pahalı kürkü çalınmıştı. O gece sahneye çıktığında bunları giyecekti. Yine Mart'ta 6 silahlı adam popüler bir restoran olan Martianich'e girip müşterilerin hepsini soymuş, birkaç yüz bin ruble değerindeki para ve mücevherleri çalmışlardı. Kimse karşı çıkmaya kalkışmamıştı. Çünkü kime başvuracaklardı ki? Kurbanların karakolu aramaya kalkmaları durumunda kendilerine büyük olasılıkla şöyle söylenecekti. Kanuna dayanarak hareket ettiler. Karşı koyarsanız sizi tutuklarız. Frederick'in iş arkadaşlarından tiyatro girişimcisi Sudohovski ünlü kurbanlardandı. Mart başlarında 15 kişilik bir grup Sudohovski'nin zengin bir semtteki evinin önünde durmuş ve hiç kimse kaçmasın diye tüm girişleri kapatmışlardı. Silahlarını çekip eve zorla girdiler. Evi yağmaladıktan sonra Sudohovski ve karısını dövdüler. 24 bin ruble ve değerli eşyayı alarak gittiler. Çift hayatta kaldığı için şanslı sayılırdı. Rejimin serveti yeniden dağıtma çabaları, çapulcu çeteleri insanların evlerine gönderip onlara saldırtmakla sınırlı kalmadı. Bolşevikler içeride kendi iktidarlarını pekiştirmek ve onu dünya çapında bir devrimi ateşleyeceği umuduyla yurt dışında da genişletmek adına gereksindikleri parayı dalga dalga bankalara el koyarak sağlayamayınca özel bankaların kiralık kasalarına yöneldiler. Yalnızca Moskova'da 1918 yazında 35.493 kasaya el koymuşlardı. Yarım ton altın, gümüş ve platin külçe, altın, gümüş ve platin madeni para olarak 700 bin kadar ruble, 65 milyon çarlık dönemi rublesi, 600 milyon ruble değerinde özel ve devlet tahvili ve büyük miktarda yabancı para getirisi olmuştu bunun. Bu kentte bulunan kiralık kasaların küçük bir bölümünden ibaretti. Diğerleri daha sonra kırıldı. 1918 yazına gelindiğinde Frederick Moskova'dan kaçmaya kararlıydı. İyi tanıdığı birçok kişi kenti terk edip güneye gidiyordu. Eski iş ortağı Tsarev bunların arasındaydı. Alman işgali altındaki Kiev'de kış için bir tiyatro kiralamıştı. Haziran başlarında Moskova yönetimi kentteki tiyatrolarda aracılara yasak getirildiğini duyurdu. Bu yasakla birlikte Frederick kamulaştırılmış Maksim'in yöneticiliği görevinden olmuştu. Kentte sağlık ve hijyen koşulları kötüleştiğinden kolera ve tüfüs salgını başladı. Temmuz'da sosyalist devrimciler Almanlarla barış anlaşmasını bozmak amacıyla Alman Büyükelçiliğine suikast yaptıklarında çatışmalar çıktı. Devrimciler daha sonra kentteki kilit noktalarını ele geçirerek ayaklanma çıkarmaya çalıştılar. Bolşevikler asker getirdiler ve isyancıları hemen bastırdılar ama aynı zamanda kendi iktidarlarını daha da pekiştirmek için bu fırsattan yararlandılar. Yine Temmuz'da 2. Nikola ile karısı, oğlu ve 4 kızının uzak Ural dağlarındaki Yekaterinburg'da yerel bir Sovyet tarafından idam edildikleri haberi ulaştı Moskova'ya. Frederick'in elinde kalan tek geçim kaynağı Maksim'in bir bölümde açmasına izin verilmiş olan ucuz restorandı. Bu dönemde Moskova'da bir restoran işletmek geniş bir çevre sahibi olmak ve ustalık gerektiriyordu. Çünkü normal toptan dağıtım tam bir karışıklık içindeydi. Kent açlığın eşindeydi. Temel gıda maddeleri karneyle veriliyordu ve kara borsada fiyatlar fırlamıştı. Bu dönemde yağmacı olarak bilinen küçük ölçekli girişimciler boşluğu doldurmak üzere ortaya çıktılar. Yerel ürün çuvallarını sırtlanan köylüler kalabalıklar halinde uzak köylerden kente gelmeye başladılar. un, ekmek, tereyağı, tahıl, yumurta gibi gıda maddelerini, başörtüsü, basma, iplik, şeker, sabun ve kibrit gibi kentin kara borsasında hala bulunabilen mamul mallar ile değiş tokuş yaptılar. Aç kentliler de aynı yolculuğu ters yönde yapıyorlardı. Bolşevik kolcular bu ticareti yasa dışı bir vurgun olarak görüyor ve bunu durdurmaya çalışıyorlardı. Yine de kentin ihtiyaçları ve kentle kırsal kesim arasındaki fiyat farkı risk almayı gerekli ve kazançlı kılacak kadar büyüktü. Kaçınılmaz olarak Moskova'daki tren istasyonları alıcılar ile satıcılar arasında başlıca buluşma noktalarından biri haline geldi. Frederick'in restoranı için gereksindiği erzakı bulabildiği tek yer burasıydı. Ayrıca kentten kaçış planını da böyle yapabilmişti. Frederick, Ağustos 1918'de Çeka tarafından tutuklanmasının programa alındığını ve hayatının tehlikede olduğunu öğrendikten sonra Moskova'dan kaçtı. Birkaç yıl sonra kaçış öyküsünü Teksaslı bir turiste anlattı. Teksaslı bu hikayeden o kadar etkilendi ki ülkesine döndükten sonra hikayeyi bir gazete için kaleme aldı. Frederick'in restorandaki işi her gün taşıyıcı olarak istasyona gitmesine imkan veriyordu. Bunu düzenli olarak 6 ay boyunca yapması üzerindeki kuşkuyu ortadan kaldırdı. Sonra da izin belgesiyle seyahat eden bir arkadaşının yardımıyla bir tren kompartımanına gizlenerek arkadaşının yeni yönetimin etki alanı dışında kalan villalarından birine kaçtı. Thomas'ın yolculuğu Elvira'nınkinden daha tehlikeli geçecekti. Çünkü yasa dışı seyahat ediyordu. Belgelerini kontrol etmek isteyebilecek bir Bolşevik asker görevli veya Çeka üyesi tarafından anında tutuklanabilirdi. Bununla birlikte Moskova'dan ayrılmak için gerekli resmi izin belgesi olmasa da Frederick parası olduğu takdirde gereksindiği her türlü belgeyi satın alabilirdi. 1918'de Moskova'daki bir emniyet biriminden alınacak bir pasaportun geçer fiyatı 1200 ruble dolayındaydı. Frederick trene muhtemelen kendine ait bir kompartımanı olan bir arkadaşı tarafından alınmıştı. Demek ki arkadaşı nüfuzlu veya çevresi olan biriydi. Bu ikisinden de yoksun olan yolcular ellerinden gelenin en iyisini yapmak durumundaydılar. Güney yolculuk sırasında insanın başına gelecekler şansa bağlıydı. İstasyon aralarındaki uzun duraklamalara rağmen bazı trenlerin Moskova'dan Almanya işgalindeki Ukrayna sınırına kadar gitmesi yalnızca birkaç gün alıyordu. Bununla birlikte güneye giden diğer trenler ya Bolşevik ya da basbayağı adi çeteler olan ki birini diğerinden ayırt etmek her zaman kolay değildi, silahlı gruplar tarafından uzak kavşak noktalarında durduruluyorlardı. Bu gruplar herkesi dışarı çıkartmak için vagonlara ateş açabiliyorlardı. Yolcuların yollarına devam etmelerine izin vermeden önce eşyalarını yağmalıyorlardı. Trendeki koşullar zaten berbattı. Trenler tıka basa dolu olmasının yanı sıra harap durumundaydılar ve koşullar çok sağlıksızdı. Pencereler kırık döküktü, dizginsiz bir hızlılık vardı, yiyecek ve su bulmak zordu. Genellikle talan edilmiş olan istasyonlarda durmak çare olmuyordu. Özellikle yalnız başına yolculuk eden genç kadınlar tehlikedeydi. Alman işgalindeki Ukrayna sınırına ulaşan yolcular sevinç ile kırgınlık karışım bir duygu yaşıyorlardı. Bir yandan Bolşeviklerden kaçıyorlardı ama öte yandan Almanlar küstah bir fatih gibi davranıyor ve trenden inen yolcuları sanki çiftlik hayvanıymışlar gibi kısa tahta değneklerle sınırın öbür yanına götürüyorlardı. Görevliler yolcuların belgelerini uzun uzadıya inceliyorlardı. Tifüs, grip, çiçek hastalığı ve diğer hastalıkların yayılmasını önlemek için pis ve kötü barakalarda birkaç gün karantinaya alınan yolcular daha sonra yollarına devam ediyorlardı. Odessa. Sınırı geçip Alman topraklarına inmek, Frederick'in Bolşevikler tarafından maruz bırakıldığı sınıf damgasını ve tehditleri anında ortadan kaldırmış olsa da adım başı yeni zorluklar ortaya çıkacaktı. Bu zorlukların ilki Amerikalı değil de Rus olduğunda ısrar etmesi üzerine baş gösterecekti. Ve çok geçmeden bunun tersini öne sürmesinin gerekli olacağını görecekti. ABD, Nisan 1917'den beri ittifak devletleriyle savaş halindeydi ve bu devletlerin toprağına giren bir Amerikalı'nın düşman ülke vatandaşı olarak kaydedilmesi gerekecek ve kağıt üzerinde onların tutsağı sayılacaktı. Frederick'in dış görünüşü ve İngilizcesi daha önce başka siyah Amerikalılarla karşılaşmış her Alman için ele vericiydi. Aynı zamanda Odessa, varlıklı olan ya da öyle görünen herkes için tehlikeli bir yerdi. Almanlar ve Avusturyalılar Güney Rusya'yı işgal ettikten sonra Ukrayna'da bir kukla devlet kurdular. 30 bin asker yerleştirdikleri Odessa bu devletin bir parçasıydı. Almanların varlığı Bolşeviklerin Ekim devriminden sonra Burjuvazi'ye karşı esirdikleri terör rüzgarını durdurmuştu. Ancak Bolşeviklerin hepsi kaçmamıştı. Bir kısmı kaçmak yerine yer altına inmiş işgalcileri ve onların yerel müttefiklerini ülkeden nasıl çıkaracağını planlıyor ve Odessa'daki günlük yaşama damga vuran ısrarlı, düşük yoğunluklu bir gerilla savaşı yürütüyordu. Moskova'da olduğu gibi Odessa'da da Bolşevikler tüm hapishaneleri açmış ve birkaç bin hırsız ve katil sokaklara taşmıştı. Kentin bu şekilde takviye edilmiş namlı suç çeteleri, ki yüzsüzlükte 1920'li yılların Chicago'lu gangsterlerinden aşağı kalır yanları yoktu, kent sakinlerine karşı kendi terör hükümdarlıklarını kurdular. Onları hem evlerinde hem sokaklarda hem de iş yerlerinde soyup soğana çevirdiler ve öldürdüler. Odessa bilhassa geceleri tehlikeliydi. Bir gece geç saatlerde ünlü Londra oteline yürümeye göze almış, tanınmış bir hukukçu, dışarıda bulunduğu 12 dakika içerisinde çeşitli yönlerden gelen 122 silah sesi saymıştı. Silah ateşi gece boyunca sürmüştü ve kimin kime ateş ettiğini söylemek zordu. Bolşevikler askerlere ateş ediyor olabilirdi veya belki de suçlular barikat kurmuş ev sahiplerine ateş ediyorlardı.